Ayrım 4.
Bu çok ilginç bir soruydu ve eğilmek için acele ettim. Ama ne demek istediğini anlayamıyordum. O dağın tepesine çıkan pek çok keçi yolu olabilir diye devam etti. Ama dağın kendisi hep aynı kalır. Ve önce birbirimize çok benzememiz gerekiyordu. Çünkü her birimiz dağcılara benziyorduk. Yukarıda dağın tepesinde birlikte büyük bir taş yığını yapabilirdik. Sonra uzun tırmanışımızın ardından oturup dinlenebilirdik. Bir an için vadilerimizdeki bütün dertlerimizi, büyüklerini de küçüklerini de unuturduk. Öyle ya da böyle onları ardımızda bırakmış olurduk. Ben de ayağa kalktım ve sordum. Yani senin başka bir gezegenden, benim başka bir gezegenden geldiğimizi ama aynı dağın tepesinde buluşmamızın her zaman mümkün olduğunu mu söylemek istiyorsun? Evet anlamında başını salladı. Nereden geldiğimizi bilmek o kadar da önemli değil. Önemli olan nereye gittiğimizi bilmek. Farklı hatta belki de çok farklı kökenlerden geliyoruz. Ben bir mumboyum ve sen bir memelisin. Ama yavaş yavaş zamanla benim halkım ve seninkisi giderek birbirlerine daha çok benzediler. O anda öyle karmaşık şeylerden konuşuyorduk ki neredeyse ürkütücü olmaya başlamıştı. Senin gezegeninde de benimkinde de olduğu gibi dedi Mika, yaşam tek hücreden oluşan basit organizmalarla başladı. Başka nasıl başlayabilirdi ki? Sonra evrim hep ve bir sinir sistemi yönünde gerçekleşti. Evrim seçimini giderek daha da karmaşıklaşan bir beyin ve yaşadığımız dünyayı aşan bir kavrama yetisi yönünde yaptı. Başka hangi yöne gidebilirdi ki? Bu soru karşısında eğildim. Sonra omuzlarımı silkerek başımı iki yana salladım. Çünkü yanıtı bilmiyordum. Konuşan o oldu. Her şey okyanusların derinliklerinde başladı ve şimdi burada oturmuş bakışlarımızla kayalıkları ve adaları kucaklıyoruz. Belki de her şeyin temeli oradadır. Manzaraya neredeyse kibirli bir bakış attı ve dedi ki, önceleri bu gezegen uyuyordu. Sonra yavaş yavaş yaşamaya başladı. Deniz sularını sıçrattı, otlar hışırdadı ve kuşlar denizlerin üstünde kanat çırptı. Ancak şimdi yaşam tam anlamıyla uyanıyor. Şimdi mahmurluğunu üzerinden atıyor. Siz burada yaşayanlar gezegeninizin tarihini azar azar öğrendiniz. Aşağının yukarısı, yukarının aşağısı olduğu o sihirli yeri keşfedip Ay'a gittiniz. Dahası bakışlarınızı evrene çevirdiniz. Belki de burada çok daha büyük bütünü görür gibi oldunuz. Evet diye fısıldadım. Gizemli ve derin bir korkuya kapılmıştım. Evet onu görür gibi olduk. Tam olarak ne diyeceğimi bilemiyordum. Çünkü şimdi hemen hemen o yüksek dağın tepesinin en ucuna gelmiştik. Şimdi yalnızca uzun tırmanışımızdan değil, dağın ta kendisinden söz ediyorduk. Belki de diyebildim, bizim bilmediğimiz başka yollar da vardır. Evet belki de dedi Mika. Beni yerimden sıçratacak kadar güçlü ve berrak bir sesle. Uzayda bir gezegende oturmuş bütün bunların nasıl olup da birlikte var olduklarını tartışıyoruz. Her şeyin nereden geldiğini, tüm gerçekliğiyle görmemi ya da hissetmemi sağlayacak bir yetimin olmasını çok isterdim. Bu yanıt karşısında eğilmedim ama bu bilgece sözleri benimsedim. Bir süre sonra ayaklarımızın altından yerden bir taş aldı. Bu nedir diye sordu. Yalnızca bir parça sıradan granit. Bunun olabilecek en basit soru olduğunu düşünüyordum ama Mika küçümseyen bir tavırla dedi ki, dünyada sıradan hiçbir şey yoktur. Zira var olan her şey büyük bilmecenin bir parçasıdır. Sen ve ben bile. Biz hiç kimsenin çözemeyeceği bilmeceyiz. Taşı daha da iyi görebileyim diye havaya kaldırdı. Bu taş nereden geliyor? Tabii ki bu gezegenin küçük bir parçası. Ve bu gezegen de evrenin küçük bir parçası. Peki ama evren nedir? Sanki soluk almakta güçlük çekiyordu. Dünya nereden geliyor diye sordu yeniden. Yalnızca başımı sallayabildim. Bu soruya yanıtım yoktu. Bu tüm bilmecelerin en büyüğüne öylesine bir cevap vermeye cesaret bile edemedim. Mika taşı Taşbank'ın en tepesine koydu. Bunun üzerine Taşbank'ın yapımına onun da katkısı olduğunu düşündüm ve sordum. Sence her şey kendiliğinden mi oluştu yoksa her şeyi yaratan bir tanrı mı var? Bilmem ama ne dinozorların ne de Eljon'un yaşlı mumbolarının bu türden sorular sorduklarını hiç sanmıyorum. Gülümsedim. Neredeyse gülüyordum ve dedim ki ama biz soruyoruz ve bu da yine bir ortak noktamız. Mika da gülümsedi ve belki de bu en önemli meseledir. Sonra asla unutamadığım bir şey söyledi. Bir tanrı varsa kim o ve eğer bir tanrı yoksa evren nedir? Uzunca bir süre bu iki soru hakkında düşündüm. Eğer bir tanrı varsa ve her şeyi o yarattıysa kimdi o ya da neydi o? Dahası neredeydi? Ama eğer evren yaratılmadıysa evren neydi? Ona sordum. Sen ne düşünüyorsun? Yerlere kadar eğildi. Evrenin bir kaza olduğundan o kadar da emin değilim. Peki her şeyi yaratmış olan bir tanrıya inanıyor musun? Tekrar yerlere kadar eğildi. Bana yanıtımı bir yanıt yerine koyacağına söz verir misin? Elbette diye yanıtladım yüksek ve berrak bir sesle. Yanıtını yalnızca bir yanıt olarak almamı istediğini anlamıştım. Bununla demek istediği yanıtların sorulardan daha az değerli olduklarıydı. Gözleri sanki yıldırım saçıyordu. Gezegenleri güneşlerinin yörüngesinde tutan yer çekimi kuvvetidir. Ve gelgitleri yaratan da ayla güneşin çekimleridir. Bütün bunları biliyordum ama ekledi. Sence bizi okyanusların dibinden çıkaracak ve görmek için gözlerle düşünmek için bir beyin verecek bir güç olması gerekmez mi? Ne söylemek gerektiği konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Dolayısıyla omuzlarımı silkmekle yetindim. Bazen dedi Mika, kendi kendime buna inanmayan kimselerde temel bir yetinin eksik olup olmadığını soruyorum. Gece. Güneş tam yassı kayaların altına dalacaktı. Birden martıların kanat çırpışlarının ardından tiz bir ses duyduk. Yok kim? Bu Helen teyzeydi. Aşağıda bahçede bir o yana bir bu yana koşuyordu. Çabuk eve dönmeliyim dedim. Hatta belki de gidip yatmam bile gerekebilir. Helen teyze her an taş banka doğru bakabilirdi. Ne de olsa bazen oturup düşünmek için taş bankın oraya çıkıyordum. Taş banktan yere atladım ve rüzgar gibi uçarak gittim. Arkamda Mika'nın sesini duyduğumda koşuyordum. Belki de artık uyanmakta gecikmem. Teyzem beni bahçeye giden yolun üzerinde bekliyordu. Bana saatin neredeyse 8 olduğunu ve beni saatlerdir aradığını söyledi. Ona yazdığım küçük notu okumuştu ve yazımı güzelleşmiş buldu. Şimdi yemek yemem ve yatmaya gitmem gerekiyordu. Yemek yerken Mika'yı düşünüyordum. Şimdi neredeydi acaba? Tek başına becerebilecek miydi? Peki uyanmakta gecikmeyeceğini söylerken ne demek istemişti? Çok geçmeden yatağıma yatmıştım ve uykuya hazırlandım. Saat 8:30'du. Helen teyze bana iyi geceler diledi ve ışığı söndürdü. Teyzem aşağıda oturma odasındaki divanda yatacaktı. Odamdan çıkmadan önce söylediği son şey şuydu. Kardeşim bu gece gelecek. Bunun üzerine erkek kardeşimi düşünmeye koyuldum. Küçük bir erkek olacağından emindim. İyi, en azından dünya hakkında konuşma alıştırması yapma fırsatım olmuştu. Erkek kardeşime burada her şeyin nasıl olduğunu benim anlatmam gerekecekti. Sanırım kısa bir süre uyudum. Sonra birden pencerenin hafifçe tıklatılmasıyla uyandım. Mika'ydı bu. Çatıya tırmanmayı başarmıştı. Yatağımdan atladım ve pencereyi açtım. Şşşt, benimle birlikte yıldızları seyretmek için dışarı gelmek istemez misin diye fısıldadı. Teyzemin birden odamdan içeri dalmasından biraz korkuyordum. Ama sonunda giyinip terliklerimi ayağıma geçirdim. Sonra penceremden tırmandım ve çatıdaki Mika'nın yanına gittim. Birlikte çatının en tepesine kadar tırmandık. Hava biraz serindi. Dolayısıyla birbirimize iyice sokulduk. Yine berrak, yıldızlarla dolu bir gökyüzü vardı. Mika bana diğerlerinden daha çok parlayan bir yıldız gösterdi ve bilmiş bir tonla dedi ki, ''Şurada gördüğüm belki de benim güneşimdir. Ya da oradaki.'' diye ekleme cüretini gösterdim. Hem benim gezegenime çarpıncaya kadar yukarıya doğru yol almıştım. Mika'nın bir yumurtadan çıkmış olduğunu düşünmeden edemiyordum. Nasıl olup da düşüncelerimi okuyabildiğini de anlayabilmiş değildim. Dedim ki, ben bu gezegende doğduğumdan bu yana 8 yıl geçti. Peki sen Erjo'da yumurtandan çıkmandan bu yana ne kadar zaman geçti? Sorum karşısında eğildi. Tam bir yıl oldu. Mutlu yıllar diye bağırdım. Ama Erjo'daki bir yıl buradaki bir yıldan kesinlikle daha uzun olmalı dedi. Bir yılın uzunluğu gezegenin güneşinin yörüngesinin döndüğü hıza göre değişir. Dünya dedim güneşin çevresini 365 gün 6 saatte döner. Hesabı tamamlamak için her 4 yılda bir gün eklemek gerekir. Başka gezegenlerde yılların daha uzun ya da daha kısa sürebildiklerini biliyordum. Bizim gündüzlerimiz de sizinkilerden uzun sürüyor. Yeni bir gün için güneş doğalı çok geçmemişti ki işte tekrar gece oldu. Gün 24 saattir diye açıkladım. Çünkü dünya kendi çevresinde bir tam dönüş yapıncaya kadar 24 saat geçer. Saat de nedir? Birden bu 24 saatin bizim kendi gezegenimizde uydurduğumuz bir fikirden başka bir şey olmadığını fark ettim. Her biri 100 dakikalık 10 saatten oluşan günlerde yapabilirdik. Bir gün 24 saattir ve bir saat 60 dakikadır. Her dakikada da 60 saniye vardır. Anlıyorum dedi dikkatle dinleyen Mika. Peki bir saniye ne kadar sürüyor? 1, 2, 3 her rakam arasında kabaca bir saniye vardır. Mika uzun bir süre düşüncelere daldı. Sonra parmaklarını germeye koyuldu. Bir problem çözmekte olduğunu kavradım. Sonunda dedi ki, bu durumda benim gezegenimde birinci yaşını 8 gün geçmiş olurdun. Mika'dan 8 gün büyüktüm. Bu hesap bana çok kolay geldi. Yıldızlar karanlık gökyüzünde sivri iğneler gibi parlıyordu. Buraya niçin geldin diye sordum. Seni görmek için. Bahçene tam evde yalnız kaldığım ve bir erkek kardeşin olacağı zaman rastlantı eseri düştüğümü düşünmüyorsun herhalde. Soru bana ilginç gelmişti ve dolayısıyla yerlere kadar eğildim. Ancak hala her şeyin yerli yerine oturmasına engel olan bir şey vardı. Ve tabii aslında bütün bunlar bir rüyadan ibaret diye tekrarladı Mika. Bütün bunlar ne? Buna yanıt verirken parmaklarını oynatıyordu. Uzay mekiğimin beni uzayda dolaştırdığını düşledim. Uzunca bir süre yalnızca yıldızlar ve galaksiler gördüm. Zaman geçtikçe kuyruklu yıldızlar gördüm. Bir gün güneş sistemine girdim. Önce sistemin en ucunda soğuk bir gezegen açtım. Sonra çevresinde aylar ve halkalar olan kocaman gezegenleri geçtim. Bundan sonra uzakta mavi yeşil küçük bir inci gördüm. Kocaman bir şeker gibiydi. Orada yaşayanlar olabilir miydi? O gördüğün dünya dedim ve sen de rüya görmüyorsun. Başını hayır anlamında salladı. Hayır, onu gördüğümü hayal ediyordum. Öyle bir meraka kapılmıştım ki uzay mekiğimin ambar kapağını açtım. Hey diye bağırdım gece karanlığında. Orada kimse var mı? Yoksa her yer boş ve terk edilmiş mi? Durumu gözümün önüne getirmeye çalıştım. Bir saniye geçmedi ki ambar kapağından inanılmaz bir hızla garip gezegene doğru düştüm. ''İmdat, düşüyorum!'' diye bağırdım. Bana yardım edecek kimse olmadığını bilsem de. ''Gerçekten korkmuş olmalısın!'' diye bağırdım. Başını eğdi. Çok geçmeden kendimi yerden 1-2 metre yükseklikte bir elma ağacında asılı buldum. Hikayenin gerisini biliyorsun. Gerçekten buradaydı. Her şeyi gözlerimle görmüştüm. İşte Camila, sana anlattığım hikaye bu. Bunun bir düş olduğunu biliyordum, dedi Mika. Ama bu düş bitmek bilmedi. Belki de, dedim, bundan çok uzun zaman önce bir yumurtadan çıktığını da hayal etmişsindir. Başını hayır anlamında salladı. Bundan seninle burada çatıda oturduğumdan ve birlikte uzayı seyrettiğimizden emin olduğum kadar eminim. Bir şekilde bu yanıt beni tam anlamıyla tatmin etmedi. Bunu kendi kendime 2-3 kez tekrarladım ve sonra dedim ki, gezegenime yaptığın yolculuk yalnızca bir düşse, o halde ikimizin birlikte çatıda oturuyor olmamız da bir düş olmalı. Ve bu durumda ya sen ya da ben düş görüyoruz. Bir baş hareketiyle bu fikre katıldığını belirtti. Her gezegenin iki yüzü vardır ve bu iki yüz aynı anda güneşe bakamaz. Düş gördüğümüzde de genelde aynı şey olur. Düş gören kimse ile düşünde gördüğü kimse her zaman aynı uyanıklık halinde olmayabilirler. Bizim durumumuzda, dedim. Kendi kendime düş gören sen misin yoksa ben miyim diye soruyorum. Arada bir fark yok, dedi sorunu geçiştirerek. Önemli olan büyük dağın tepesinde buluşmuş olmamız. O noktaya öyle çok sık çıkılmıyor. Bunun hakkında uzun uzun ve etraflıca düşündüm ve sonra dedim ki, ama seni düşümde gören bensem, ben düş görmeye başlamadan önce var olmam mümkün değil ve ben uyandığım anda ortadan yok olacaksın. Bunun üzerine Mika o gecenin en önemli fikrini öne sürdü. Parmaklarını o ana kadar hiç ettirmediği kadar çok hareket ettirerek sordu. Beni düşünde görenin tek sen olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Sorusu beni yıldırım gibi çarptı. Başımı iki yana salladım, bütün yapabildiğim buydu. Ardından başka bir soru sordu. Bundan sonra beni düşünde görmeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabilirsin? Yanıt vermeyi denemedim bile. Bu sorular şu ana dek hakkında konuştuğumuz her şeye bambaşka bir anlam veriyordu. Ancak o an soğuktan titrediğimin farkına vardım. Esnemeye başlamıştım. Ama Mika'dan ayrılmak istemiyordum. Bir planım var, dedim. Şimdi parmaklarını oynatan bendim. Yani aslında müthiş bir fikrim var. Aferin. Uyanmaya başlıyor olmasından korkuyordum. Zira bu durumda gözlerimin önünde ortadan kaybolması gerekmez miydi? Fikrimi onunla paylaşmakta acele ettim ve dedim ki, yatağımın altında uyuyabilirsin. Önerim hoşuna gitti sanırım. Nezaket ve saygı evrenin hemen her yerinde hoş karşılanıyor olmalı. Ama sesinde hüzünlü bir şeyler vardı. En azından yatmaya birlikte gidebiliriz. Çabucak arkaya döndük, pencereden içeri kaydık ve yerde süründük. Böyle hoş bir evde yaşamak güzel olmalı, dedi. Sanki ilk ve son kez bakıyormuş gibi odadaki her şeye teker teker baktı. Sonra ekledi. Erkek kardeş sahibi olmanın eğlenceli olacağına ben de eminim. Yatağımın ayak ucunda hava soğuk olduğu zamanlar yorganımın üzerine örttüğüm bir battaniye vardı. Onu katlayarak yatağımın altına koydum. Burada uyuyabilirsin, dedim. Ama bana teyzem geldiğinde bir fare kadar dikkatli olacağına söz ver. Daha şimdiden plastik yerküremi döndürüyordu. Giderek daha hızlı döndürüyordu. Çıt bile çıkarmam. Bakışlarımı dönüp duran yerküreye indirdim ve dedim ki, birlikte 12 saatten fazla geçirdik. Ya da, diye karşılık verdi, topu topu birkaç dakika. Her neyse, bana saatler sürmüş gibi geliyor. Yarın sabah uyandığımızda tam bir gün olmuş olacak. Birden yer küreye parmağının ucuyla öyle bir dokundu ki dünya aniden durdu. Bakışlarını bana doğru kaldırdı ve dedi ki, yolculuklar hep daha uzağa götürüyor. Düşler hep daha derinlere ulaştırıyor. Belki aynı anda birçok yönde yolculuk edebiliriz. Bu sözleri öyle büyük bir ciddiyetle söyledi ki bugüne kadar aklımdan çıkmadılar. Yıldızlar ve uzay hakkında kendime sorular sormaktan asla vazgeçmedim. Bana yalnızca bana ait bir evren sağlayan bir kafa ve bir akıl sahibi olmayı harika bulmaktan da vazgeçmedim. Mika yatağın altına kaydı ve battaniyenin üzerine uzandı. İyi geceler, dedim. Ya da günaydın, diye karşılık verdi. Dünya hala kendi çevresinde dönüyor. Başımı yastığın üstüne koydum. Birden altında fısıldayan bir ses duydum. Bizim gibi canlıları yaratmak için binlerce milyon yıl geçmesi gerekti. Her şey denizde basit canlılarla başladı. Ve şimdi düşünebilen ve hayal kurabilen, hatırlayabilen ve unutabilen bir kafamız var. Bir süre tam bir sessizlik hüküm sürdü. Sonra daha yüksek bir sesle dedi ki, ben bir yumurtadan çıktım, sen cap canlı doğdun. Başlangıçta her şey birkaç gizli köşe ve birkaç çatlaktan ortaya çıktı. Sessizlik neredeyse geri gelmişti ama hala derin derin nefes alan Mika'yı duyuyordum. Birden yatağın altından kaydı. Başı yatağın kenarında belirdi ve dedi ki, belki de kabuğu unutmanın tam zamanıdır. Hadi sütü de göbek bağını da unutalım ve dinozorları da unutalım. İkimiz bütün bunlardan kurtulduk. Mutlu yıllar kardeşçik. Seni koskoca bir dünya bekliyor. Bunlar Mika'nın son sözleri oldu. Sanırım tekrar yatağın altına yuvarlandı. Her ikimiz de çabucak uykuya daldık. Şapka. Çok geçmemişti ki odama giren teyzem tarafından uyandırıldım. Sanırım kendime ilk söylediğim şey gecenin çok çabuk geçmiş olduğuydu. Helen teyze dosdoğru yatağıma geldi ve üzerime eğildi. Bu anları asla unutamam. Mika'nın bacağını cimciklemesi fikrinin beni dehşete düşürdüğünü hatırlıyorum. Yokim diye ışıldayan bir yüzle. Mutluluk saçan gülümseyişini değerlendiremezdim çünkü henüz tam olarak uyanamamıştım. Gözlerimi ovuşturarak uykuyu kaçırmak zorunda kaldım. Helen teyze yatağımın kenarına oturdu ve saçlarımı okşadı. Yokim diye tekrarladı. Bir erkek kardeşin oldu. O anda gerçekten uyandım işte. Erkek kardeşim dünyaya gelmişti. Bir erkek olacağını biliyordum dedim. Baban doğum evinden telefon etti dedi Helen teyze. Ben de sana söylemek için uyandırmamın iyi olacağını düşündüm. Kahvaltıyı hazırlamaya başladığını söyledi. Rafadan yumurtaları da. Ayağa kalktım ve odayı baştan başa geçtim. Bu arada teyzem hızla mutfağa indi. O gider gitmez yatağın altına bakmak için eğildim. O zaman iki düşünce kafamda kesişti. Mika uyanmıştı. Bu yüzden yatağın altında değildi. Peki ama acaba tamamıyla uyanmadan önce Erjo'ya geri dönebilmiş miydi? Bu sonuncu düşünce bence en önemlisiydi. Çünkü eğer uyanmadan önce evine dönemediyse neredeydi? Eksik olan yalnızca Mika değildi. Mika'dan önce tek bir gerçek dostum vardı. Beyaz tavşanım. Onu hiçbir yerde göremiyordum. Eğer Mika uzaydaki yolculuğunu biraz yalnız bulduğu için yanında götürdüyse bence sorun yoktu. Ne de olsa artık bir erkek kardeşim vardı. Banyoya uğradıktan sonra oturma odasına indim. Helen teyze bir gazeteyi karıştırıyordu. Az sonra mutfakta kahvaltı etmek için masadaki yerlerimizi almıştık. Teyzemden yumurtamın kafasını kesmesini istemeden önce bayağı kafa patlatmam gerekti. Evde onu öyle derdik. Birkaç saat sonra babam eve döndü. Kapının çaldığını duyduğumda legolarımla oynuyordum. Bir an aklıma Mika ve Zil'in onda yaratacağı korku aklıma geldi ama büyük bir olasılıkla inanılmaz bir hızla güneş sistemini terk etmekte olduğunu hatırladım. Aşağı koştum ve kapıyı açtım. Babam diz çöktü ve beni sımsıkı kucakladı. Sonra beni havaya kaldırdı ve dedi ki bir erkek kardeşin oldu Yokim. Gömleğimi değiştirmem ve dişlerimi fırçalamam gerekiyor. Sonra onu görmek için benimle birlikte doğum evine gelebilirsin. Bütün olanlardan sonra ağlamaya başladım. Sanırım babam da ağlıyordu ya da ağlıyor gibiydi. Bir erkek kardeşimin olmasına o kadar sevindiğim o anda niçin ağladığımı asla anlamadım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Asla bitmeyecek gibiydi ve babam bana sımsıkı sarılıyordu. Helen teyzeyi şehre bıraktık ama gelip kardeşimi görmeye hakkı yoktu. O gün yalnız en yakın akrabaların anne ve bebeği görmesine izin veriliyordu. Önce annemi öpmeye gittim ve o kollarını uzatıp bana sarıldıysa da bana pek de iyi görünmedi. Gerçekten her zaman olduğundan çok daha solgundu. Erkek kardeşim büyük bir odada yeni doğmuş daha birçok dünyalı ile birlikte küçük bir yatağın içindeydi. Kardeşimi ilk gördüğümde biraz düş kırıklığına uğramıştım. Hayal ettiğimden çok daha küçüktü ve yüzü çok daha kırmızıydı. Ve bir kütük kadar derin uyuyordu. Ama bir şey oldu. Kardeşim yavaş yavaş uyandı. Önce ince parmaklarını açıp kapamaya başladı. Sonra parmağını emmeye başladı. Henüz konuşamıyordu. Hatta belki de henüz düşünemiyordu bile. Ama bu haliyle bile gelmiş olduğu dünyanın onu adam akıllı şaşırttığı anlaşılıyordu. Havada bir şey yakalamaya çalışıyor ve bana bir şey söylemek için parmaklarını hareket ettiriyor gibiydi. Mika'nın son sözlerini hatırladım ve işte onları kardeşime tekrarlıyordum. Mutlu yıllar kardeşcik, seni koskoca bir dünya bekliyor. Günler geçti ve pek çok kez doğum evine ziyarete gittim. Sonunda büyük an geldi. Bir sabah annem ve erkek kardeşim doğum evinden taksiyle döndüler. Erkek kardeşim için güzel bir resim çizmiştim. Dünyanın uzaydan görünüşünün resmini yapmıştım. Resmin üzerine "Hey, orada kimse var mı?" yazmıştım. İlk gün ve ilk haftalarda küçük edepsiz biraz fazla ilgi istedi. Bazen öyle güçlü çığlık atıyordu ki parmaklarımla kulaklarımı tıkamam gerekiyordu. Annem yakınlardaysa genellikle çabuk sakinleşiyordu. Meme emdiği zaman ağlamayı kesiyordu. Babamla ben ona rahat ettirmekte zorluk çekiyorduk. Zamanımı pek çok şey yaparak geçiriyordum ama kendimi beyaz tavşanımı aramaktan alıkoyamadığımı da hatırlıyorum. Artık bir erkek kardeşim olduğu için ona ihtiyacım olmadığını biliyordum. Yine de başına ne geldiğini merak ediyordum. Bazen Mika'yı da aradığım oluyordu. İşte bu hayatımın geri kalan kısmı boyunca yapmaya devam ettiğim bir şey. Ne zaman koyun üzerindeki taş bankın ya da eski taş yığının önündeki küçük tepeciğin üzerine otursam, Erjol Mumbo ile yaptığım sohbetleri düşünürüm. Sana söyleyecek bir şeyim daha var Camila. Biraz çekiniyorum ama yine de sana söylemem gerekiyor. Anneme ve babama Mika'dan söz etmedim. Ama babama onlar annemle doğum evindelerken bazı gülünç fotoğraflar çektiğimi söyledim. Makinemi ona verdim ve onları bastırmasını istedim. Ama Camila, beni hayatım boyunca ettiğim en büyük düşüncesizlikten ötürü bağışlamalısın. Makinenin içinde film yokmuş. Sonra Kasım ayının sonunda kardeşim vaftiz oldu. Adının Mikael olacağı çoktan kararlaştırılmıştı. Annemle babam adlarımızın çok uyumlu olduğunu düşünüyorlardı. Mikael ve Yokim. Erkek kardeşimin adının Mikail olacağının tam olarak ne zaman kararlaştırıldığını hatırlayamıyorum. Belki benim de bu adın seçilmesinde bir payım olmuştur. Ama belki de annemle babam kararlarını doğumdan önce vermişlerdi. Bu halde Camila bir erkek olacağından emin olamazlardı. Bunu bilen tek bendim. Bugün işler değişti. Ekografi anne karnındaki bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu söylüyor. Bugün bir çocuğun adı daha o doğmadan seçilebilir. Kiliseden sonra küçük bir aile toplantısı yaptık. Helen teyze de oradaydı pek tabii. Artık anneannenden söz ettiğimi tahmin etmişsindir. Benim kuzenim senin de annen olan Karina ile birlikte gelmişti. O zamanlar Karina 14'ündeydi ama bana çok daha büyük geliyordu. Şimdi 8 yaşında bir kızın annesi. Ama Camila hepsi bu değil. Hikayeme sana büyük bir haber verme sözüyle başlamıştım ve eminim neden söz ettiğimi biliyorsun. Bundan bir hafta önce Karina bana bir çocuğu olacağını söyledi. Sana söylemişti. Bu bana sana bir hikaye sözü verdiğimi hatırlattı. Daha sen tatil için buradayken bir gün sana Mika'dan söz etmeyi kafama koymuştum. Bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Şimdi Camila seni ne bekleyeceğini biliyorsun. Karina henüz ekografi yaptırmadı ve dolayısıyla kız mı yoksa erkek mi olacağını bilmiyor. Ama ya bir kız kardeşin ya da bir erkek kardeşin olacak. Kutlarım. Vaftiz günü misafirlere birkaç sihirbazlık numarası yapma izni aldım. Bunun en uygun zaman olduğunu düşündüm. Çünkü yeni insan dünyaya geldiğinde bu da sihir gibi bir şey. Abrakadabra. Güzel bir sihirli değnekle bir sihirbaz kutum vardı. Özel zorluğu olan numaralar yaptığında büyük babamın zengin gibi görünmek istediği zaman taktığı eski uzun şapkayı kullanıyordum. Bu hikayeye başlarken hikayeyi büyük babamın uzun şapkası hakkında birkaç söz ederek süslemek istedim. Büyük babamın tek torunu ben değilim. O senin annenin de büyük babası ve senin de büyük baban. Aslında bütün bir hikaye büyük anne ile büyük baba bundan çok çok uzun zaman önce Jotunheim tepelerinde karşılaştıklarında başladı. O zamanlar bir gün gelip bir kız ya da erkek kardeş bekleyen küçük bir kızın büyük büyük anne ve babası olacağını pek sanmıyorlardı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu Jotunheim tepelerindeki karşılaşma sayesinde bundan 8 yıl önce dünyaya geldin. Elbette büyük anne ile büyük baba yükseklerdeki o gezi sırasında karşılaşmadan öncesi de var. Onlar Jotunheim tepelerinden birinde tanışmadan önce uzun bir yol kat edilmişti. Bu uzun yol birdenbire denizden sürünerek çıkan bir kurbağagille başladı. Onun neyi harekete geçirdiğini bildiğinden emin değilim. O karaya küçük bir adım attı ama bu evrim için büyük bir sıçrayıştı. Belki de bana Mika'yı gerçekten görüp görmediğimi, bütün bunların bir düşten ibaret olup olmadığını soracaksın. Bu soru karşısında yerlere kadar eğilirim çünkü ben de kendime bu soruyu sık sık sordum. Aslı olanın karşılaşmamız olduğu sonucuna vardım. İki kişi vadilerinden başlarını kaldırır ve dağın tepesinde buluşurlarsa bu dağın isminin ne olduğu ya da bu iki kişinin nereden geldikleri pek önem taşımaz. Ve erkek kardeşimin doğduğu o gece. Kısacası gerçekten dünyanın tepesindeydim. Sanırım yaşamımızın en önemli karşılaşmalarını uyurken yaşıyoruz. Yaşamımız boyunca aşağıda bütün vadilerdekinden daha gerçekçi gözüken berrak düşler görürüz. Mika ile karşılaşmam bana büyüyünce gök bilimci olma isteğini aşıladı ve oldum da tüm yetişkinliğim boyunca uzayı inceledim. Elbette arada bir pusete göz atmak için zaman ayırdığımda oldu ama bunu da kendi adıma söylemek gerekirse hep bakışlarımı yıldızlara kaldırıyormuşçasına yaptım. Bazen uzayı gözlemlediğimde gerçekte aradığımın Mika olması beni şaşırtıyor. Sana her şeyi içimden geldiği gibi anlattım. Unuttuğum küçük şeyler olabilir, uydurduklarım da. Bu çok çok uzun zaman önce olmuş olan şeyler anlatılmaya çalışıldığında çok sık olur. Ama ben hep en iyi hatırladıklarımla yetinmeye çalıştım. Sanırım her gece gördüğümüz ve yaşadıklarımızın birazını unutuyoruz. Yine de biz uyurken beynimiz gerçekten çok çalışır. Ve bu düş dünyalarımızın derinliklerine daldığımızda olur. Tamamıyla yepyeni bir dünyaya gitmek için bu dünyadan kaçıyor gibiyizdir. Bunu düşünmek bana tuhaf geliyor. Belki de uyurken unuttuklarımızın yarattığı boşluğu doldurmak için düş görüyoruzdur. Ve ertesi gün uyandığımızda gördüğümüz tüm düşler sabah güneşi karşısındaki çiğ gibi buharlaşıp gidiyordur. Düşünüyorum da gündüzleri öyle çok şey görüyor ve yaşıyoruz ki kafamızda bütün düşlerimiz için yeterince yer olmuyor. Bir rüyayı hatırlamak en az bir kuşu yakalamak kadar zordur. Ama bazen sanki kuş gelir kendiliğinden omzumuza konuverir. Joachim Dayı'ndan sevgilerle. Kitabın sonu. 29 Ağustos 2002. Sayfa 150.